Ayrım 20, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, Sayfa 243, 9. Bölüm. Tarihimizdeki canlı bombaların en kanlısı. Adına kokteyl saldırısı denildi ama altından sadece IŞİD çıktı. 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'ndaki saldırıda 100'den fazla vatandaşımız öldü. 391'i yaralandı. Bu sayfada 6 gazetenin birinci sayfaları var. Altında da şöyle bir şey yazıyor. 11 Kasım 2015 tarihli gazetelerin tümü bir gün önceki o barbarca saldırının haberleriyle doluydu. Gazetelerin baskı saatine kadar gelen haberlere göre ölü sayısı henüz 100'e ulaşmamıştı. Facia yerinden birçok fotoğraf çekilmişti ama gazetelerin büyük çoğunluğundaki fotoğraf saldırıda hem kızını hem kız kardeşini kaybeden, eşi de yaralanan bir öğretmenin fotoğrafıydı. Öğretmen İzzettin Çevik faciadan sonra uzun süre basının söyleşi taleplerini kabul etmemişti. Bu kitabın yayına hazırlandığı sırada ilk defa Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. 10 Ekim 2015 günlerden cumartesi. Tekrar seçime 3 hafta var. Sabah evdeyim. Gazeteye öğleden sonra gideceğim. Akşamüstü 4'te CNN Türk'teki bir televizyon programının konuğu olacağım. Duygu Demirdağ bana güncel olaylarla ilgili sorular soracak, cevaplamaya çalışacağım. O yüzden hem gazeteleri iyi okumalıyım hem de televizyon haberlerini kaçırmamalıyım. Günlük programımı buna göre yaptım. Günün konuları belli, seçim yaklaşıyor. 7 Haziran'da yapılan genel seçimin sonuçlarını beğenmeyenlerin isteğiyle gerçekleştirilen yeni genel seçim. Veya bir kısım AKP'lilerin deyimiyle tekrar seçim. Siyasi partiler seçimden önceki son propaganda çalışmalarını yapıyorlar. Her yerde toplantı var, mitingler var. Tabii o mitinglerin, toplantıların, televizyonlara uzun uzun yansıyanları sadece AKP'ninkiler. Televizyonların seçim öncesinde öteki partilerin mitinglerine de dengeli bir şekilde yer vermesi yasaların gereği. Ama o kurallar çoktandır işletilemiyor. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu o konunun kendi yetki ve sorumluluk alanında olduğunu kabul etmiyor. Bir de zaman zaman sivil toplum örgütlerince düzenlenen mitingler var. Onlardan muhalif sayılanların mitinglerinin televizyondan verilmesi, gazetelere yansıması imkanı hiç yok. Ta ki Allah korusun, Suruç'taki gibi bir felaketle sonuçlanmasınlar. O zaman da tabii televizyonlardan mitingin değil felaketin haberleri veriliyor. Sivil toplum mitinglerinden biri o gün Ankara'da yapılacak Barış ve Demokrasi mitingi. Düzenleyicileri arasında DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği ile Türk Tabipler Birliği de var. Ama o mitingden önce televizyon ve gazete haberi konusu olarak ilk akla gelenler Türkiye'nin birçok yerindeki parti toplantıları. Başbakanın açıklamaları da bekleniyor, onları da izlemek gerekli. Başka konulara gelince, yankıları iki gündür devam eden bir, sadece iyi değil, çok iyi bir haber var. Mardinli Aziz Sancar'ın kimya dalında kazandığı Nobel ödülü, hepimiz için bir iyimserlik nedeni olmuş. Ama bir de gündemden hiç düşmeyen kötü haberler var. Biri gazetelere ve gazetecilere yönelik baskıların son örnekleri. Hürriyet binasına Eylül ayının ilk haftasında arka arkaya yapılan iki saldırıdan sonra Ekim ayına girilirken gazetenin ünlü yazarı Ahmet Hakan'ın da saldırıya uğraması. Evinin önünde pusu kuran 4 kişinin marifeti olan o saldırıdan sonra bir ameliyat geçirmek zorunda kalması. Gazetelerde ona yapılan geçmiş olsun ziyaretlerinin haberleri devam ediyor. O saldırıların başını çeken kişi de iktidar partisinin gençlik kollarını yönetmeye devam ediyor. Televizyonda o da soru konusu olabilir. Ekranda birdenbire o korkunç haber. Evde televizyonu izleyerek güncel konuları aklımdan geçirirken birdenbire önce alt yazılar, sonra canlı haberlerle hepsinden daha güncel bir korkunç haber gündeme giriverdi. Ankara'da gar önündeki iki patlama, sonra görüntüler, ambulanslar, yaralılar ve ölüler. Hedef biraz önce aklımdan geçirirken Suruç'taki olayı hatırlayarak Allah korusun diye andığım sivil toplum mitingi. ve artık uzun bir süre için o konunun dışındaki her konu doğal olarak gündemden çıktı. Arabadaki radyoyu dinleyerek önce gazeteye, Hürriyet binası içindeki Radikal'e ulaştım. Sonra yayın saati yaklaşınca Bitişik'teki CNN Türk binasına geçtim. Aradan geçen zaman içinde radyo ve televizyon yoluyla öğrenebildiklerimin özeti şuydu. Bombalar o gün DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları ve Türk Tabipler Birliği'nin düzenlediği, bu bölümde değindiğim, sivil toplum etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gelenlerin toplandığı Ankara Garı'nın önünde patlamıştı. Canlı bomba oldukları anlaşılıyordu. Bombaları patlatanlar ile onlara yardım edenlerin gar önünde toplananlar arasına nasıl girdiği belli değildi. Garın önüne sabahın erken saatlerinden itibaren gelenleri kontrol edecek ciddi bir güvenlik önleminin alınmadığı ise başlangıçtan beri besbelliydi. O kadar ki oraya bombaların patlamasından sonra bile güvenlik güçlerinin gelip göreve başlaması ancak bir hayli zaman geçtikten sonra mümkün olmuştu. Çünkü yakın yerlerde de değillerdi. Toplantının konuşmalarının Sıhhiye'de yapılacağı hesabıyla Sıhhiye civarında bulunuyorlardı. Bu durum olaydan sonra görüşlerini açıklayan bazı gözlemciler tarafından da belirtilmişti. Ayrıca şu hatırlatılmıştı. O mevkide siyasi partilerin büyük toplantılarının yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu vardı. Orada AKP'nin de toplantıları olurdu. Ki o toplantıların yapıldığı günlerde oraya yaklaşmak bir yana, çevre sokaklardan bile kontrol edilmeden geçmek mümkün olmazdı. Belli ki bu son olayın öncesinde orada büyük bir güvenlik açığı vardı. CNN Türk binasında yayın saatimin gelmesinden önceki haber yayınlarını binanın stüdyo dışındaki bölümlerinde bulunan ekranlardan izledim. Benim arabamda radyo haberlerini dinlediğim sırada giderek artan ölü sayısı 86'ya ulaşmıştı. Yaralıların bir kısmının durumuna bakılarak daha da artabileceğinden kaygı duyuluyordu. CNN binasındaki ekranlarda Duygu Demirdağ'ın Ankara'daki konukları vardı. Ankara bürosundaki arkadaşlar AKP'nin o sıradaki parti sözcüsü Ömer Çelik'i bulmuştu. Çelik Duygu Demirdağ'ın yayınına bağlanmıştı. Sorulara cevap veriyordu. Meclisteki öteki partilerden söz ederek bir araya gelmeliyiz, birlikte olmalıyız, dayanışma içinde olmalıyız diyordu. O konuşurken ekranda olay yerine gidip gelen ambulanslar görülüyordu, siren sesleri duyuluyordu. Ömer Çelik'le Ankara'dan naklen yapılan söyleşi sürerken beni İstanbul binasındaki konuk odasından alıp haber stüdyosuna götürdüler. Sessizce gidip gösterilen yere oturdum. Stüdyodaki ekranda Çelik'ten sonra bazı görgü tanıklarının, gene Ankara'dan naklen, söylediklerini de izledik. Anlattıkları dehşet vericiydi. Olay yerinden kameraların uzaktan çektikleri görüntüler de öyleydi. Sonra Duygu Demirdağ'ın sorularına cevap verme sırası bana geldi. İkimiz açısından da çok zor bir işti bu. O neyi sorabilecek, ben neyi söyleyebileceğim? Ben kendi adıma belirteyim. Gazeteci olarak pek çok acı olay izlemek ve anlatmak zorunda kaldığım oldu. Ama böylesiyle ilk defa karşılaşıyordum. Birkaç dakika içinde 86'yı da aşıp 100'e yaklaşan ölüm ve yüzlerce yaralanma ve ölenlerin yakınlarının hıçkırıkları. Böyle durumlar için klasik bir ifade vardır. Sözün bittiği yer denilir. Öyle bir yerdeydik. Bir de tabii o olayı orada Ankara'daki olay yerinde izleyen meslektaşlarım vardı. Televizyonlara bizzat görüp yaşadıklarını anlatıyorlardı. Onların durumu daha da zordu. En büyük katliam. Bu kitabı yazarken o günkü yayının CD'sini bulup izledim. O soru cevaplardan birkaç özet vereyim. Demirdağ söze hepimizin başı sağ olsun diye başlıyor ve konuyu o koşullar altında en isabetli şekilde toparlıyor. Sonra da Ömer Çelik'in olayın amacıyla ilgili olarak söylediği bir travma yaratılmak isteniyor sözünü de hatırlatarak diyor ki hakikaten travma halinde değil miyiz toplum olarak? Ve Diyarbakır olayıyla başlayıp Suruç olayıyla devam eden süreci de özetleyerek bana soruyor. Ortam bir çalışma ortamı. İnsanlar zaten buna her gün tanık oluyorlar. Hatta eğer büyük şehirleri konuşacak olursak toplu taşıma araçlarını kullanmıyorlar. Kalabalık meydanlarda bulunamıyorlar. Siz neler söylemek istersiniz? Benim orada söyleyebildiklerim de şunlar. Söyleyecek söz bulmak son derece güç tabii. Türkiye'nin şimdiye kadar gördüğü en korkunç bombalı katliam olaylarından biri bu. Biri diyorum ama belki de en büyüğü. Ülkemizde canlı bombayla en fazla insanın öldürüldüğü en büyük katliam olayı bu. Burada bundan sonra ne yapılması gerekir? Süratle onu konuşmak lazım. Ve bu gerekçeyle Ömer Çelik'in partilerin bir araya gelmesi çağrısını doğru bulduğumu, ancak bunun için meclisin derhal toplantıya çağrılması gerektiğini söylüyorum. Şöyle, bu tabii doğru ama bunun çareleri de belli. Bunlar bu akşamdan itibaren uygulanabilir. Biri meclisin hemen toplantıya çağrılmasıdır. Meclisin milletvekilleri bir araya gelmeli. Gerçi bir seçime gidiyoruz şimdi ama seçim çalışmalarına birkaç gün ara verilebilir. Bu benim bu gibi hallerde her zaman en gerekli gördüğüm önlemdi. Meclisin görevi başında olması. Türkiye demokratik bir ülke çünkü. Meclisin seçim öncesinde tatile girmesi elbette doğal ama o tatile böyle bir olay sırasında ara verip toplanması daha da doğal. Sadece doğal da değil, gerekli, hatta zorunlu. Çünkü siyasi hayatımız o vakte kadar hiç görülmemiş bir durumla karşı karşıya. Ortada meclisten güven oyu almış bir hükümet yok. Cumhurbaşkanının ülkeyi yeniden seçime götürmesi gibi tartışmalı bir karar alınmış. Eski iktidarın eski başbakanı tarafından kurulmuş bir seçim hükümeti var ki, anayasaya göre çok istisnai bir durumun hükümeti bu. Güven oyu alması da gerekmiyor. Yani siyasi sorumluluğunun hesabı sorulamıyor. Böyle bir ortamda ve o günkü gibi onlarca kişinin bombayla öldürüldüğü bir olay karşısında meclis tatilde kalmaya devam edebilir mi? O gün stüdyoda söylediklerime bu satırları yazarken CD'den izliyorum. O bölümün özeti şöyle. Meclis toplanmalı, hem teröre karşı dayanışma haline girmeli, hem de seçim güvenliğini sağlayıcı önlemler almalı. Çünkü birçok yerden haberler geliyor, olaylar çıkıyor, ülkenin bazı yerlerinden göçler başlamış. Yasa konusu ve güvenlik zafiyeti. O sırada birden aklıma gelmiş. Yas kararı alınmadı mı? Ben yoldayken işitmemiş olabilir miyim? Onu sormuşum. Duygu Demirdağ da bana güvenlikle ilgili bir şeyler sormuş. O bölümü de alıntılayayım. Öybent, bir de ben yoldayken haberini kaçırmış olabilirim. Bir milli yas ilan edilmesi için bir şey yapıldı mı? Demirdağ, zannederim öyle bir haber yok. Öymen, hakikaten büyük bir yas gerektirecek durum var. Demirdağ, partiler düzleminde çalışmaları askıya alındı ama beklediğimiz o açıklama gelmedi henüz. Sayın Öymen, bir de şu var, İçişleri Bakanı'na hatta istifa etmeyi düşünür müsünüz açıklığında sordu gazeteciler bu soruyu. Çünkü dediler ki evet, bir miting alanı da belirlenmişti, burada güvenlik aramaları yapılacaktı. Ama kafilelerle, kortejlerle bir araya geliyorlardı, saldırı da o noktada oldu. Güvenlik zafiyeti hangi durumdaydı, burada böyle bir fotoğraf görüyor musunuz? Öymen, burada ekranda kendisi söyledi bir bakan. Sadece 4 güvenlik aracı varmış orada. Halbuki bir başka arkadaş hatırlattı, sizin yayınlarınızda izledim. AK Parti'nin bir süre önce Garın Çarpraz karşısındaki salonda bir toplantısı olmuş. 6-7 güvenlik kordonundan geçilerek giriliyormuş oraya. Yani dinleyiciler ya da katılanlar kim varsa hepsini bir aramadan, bir kontrolden geçiriyorlar başka toplanmalarda. Birçok yerde de zaten bu güvenlik kontrolünü yapıyorlar. Miting olduğu zaman bir kordon çekiyorlar, oradan geçen herkesi arıyorlar. Tabii daha önceden sabahtan itibaren başlıyor aramalar. Burada öyle bir çalışmanın en azından eksik olduğu görülüyor. Yani tatmin edici olmadığı görülüyor. Sonuçta zaten meydanda. O konuda tecrübe var, Suruç olayı var, başka yerlerdeki olaylar var, daha önce yaşanmış. Daha fazla tecrübeye de ihtiyaç yok. Nazik bir dönemden geçildiği meydanda bunun üzerinde durulması lazım. Normal duruma dönmek gerekli. Peki bunun üzerinde durulması nasıl olacak? CD'deki söyleşi de söz tekrar aynı yere geliyor. Meclis toplanmalı. Orada temsil edilen partilerin ve milletvekillerinin katılımıyla en azından bir durum tespiti yapılmalı ve en azından seçimin normal şartlar altında geçmesini sağlamaya çalışmalı. O arada Demirdağ'ın sorusu üzerine konuyla ilgili birkaç şey daha söylüyorum. Öymen, şimdi öyle bir durum var ki mecliste 4 parti var. Partilerden biriyle, yani HDP ile bazı partiler görüşmüyor, hükümet de görüşmüyor ve o partiyi itham ediyor. Halbuki o da bu saldırının hedefi olanlardan biri. Çünkü orada birçok HDP'li insanın öldüğü anlaşılıyor. Yani onların bulunduğu yerde patlamış bombalardan biri. Gene sizin haberlerinizden anladığımız bu. Bunlar normal durumlar değil, normal durumlara dönmek lazım. Meclis eğer toplanırsa meclisin birinci işi bu bir araya gelme konusu olmalı. Eğer toplanmazsa gene de partiler arasında bunun sağlanması lazım. Çünkü kolay söylemesi, milli birlik olmalı, herkes birbiriyle konuşmalı, soğukkanlı olunmalı. Bunları söylemesi kolay ama bunu pratiğe sokmak, uygulamaya dönüştürmek lazım. Hükümet olağan durumlardaki bir hükümet değil. Bakanların hepsi aslında iktidar partisi tarafından tayin edilmiş. Bir kısmı parti üyesi ama güya seçimi idare edecek tarafsız bir hükümet oluyor nazari olarak. Bari hiç olmazsa gelip bir görünsün hükümet, meclise izahat vermeye çalışsın, mecliste sorsun milletvekilleri, güven oyuyla düşürülmesi imkanı yok galiba. Ama sorunun sorulacağı yer gene meclis. Süresiz yayın yasağı ama hükümete yasak yok. Duygu Demirdağ'ın soruları daha bir süre devam etti. Söyleşi biterken bir haber geldi. Hükümet ülkede 3 günlük yas ilan etme kararı almıştı. Buna ben de değinmiştim. Gerçekten gerekliydi. Ama bunun yanında gereksiz olmasının yanında çok sakıncalı da olan bir karar daha alınmıştı. Süresiz bir yayın yasağı kararı. Buna göre soruşturmayla ilgili gelişmeler yazılamayacak, yorumlanamayacaktı. Peki buna hükümet üyeleri de uyacak mıydı? Teorik olarak tabii o yasağa hükümet üyeleriyle iktidarın bütün sorumlularının da uyması gerekirdi. Ama pratikte onların kendilerini o yasağın kapsamı dışında saydıkları görülecekti. Öyle ki bizzat Başbakan Davutoğlu bile suçluların kimler olduğu konusundaki tahminlerini sıralayacaktı. O tahminler birbirini tutmayınca da olayın bir kokteyl saldırı olduğunu beyan edecekti. Kokteyl konusuna daha sonra değineceğim ama önce 10 Ekim 2015 günü Ankara'da gar önünde yaşanan o insanlık dışı saldırıyı en yakından izleyen gazeteci arkadaşlarımın olayla ilgili notlarından örnekler vermek istiyorum. Gazetecilerin notları. Önce yayın yasağı ile ilgili çeşitli yorumlar devam ederken olayı kronolojik olarak çok iyi özetleyen Hürriyet muhabirleri Fevzi Kızılkoyun ile Mesut Hasan Bendi'nin notları. Emek Barış ve Demokrasi mitingi için binlerce kişi sabah 9.30'dan itibaren Ankara Garı'nın önünde toplanmaya başladı. Grup saat 10'dan itibaren mitingin yapılacağı Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe geçti. Saat 10.04'te ard arda iki patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki canlı bomba 9 metre mesafede ve 3 saniye aralıklarda kendilerini patlattı. Yüksek basınç ve büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın etkisiyle yüzlerce kişi sağa sola savruldu. Garın camları kırıldı, çevredeki birçok araçta büyük hasar oluştu. 5000'e yakın kişi patlamanın ardından adeta şok yaşadı. Birçok yaralının olay yerinden kaçarak girdiği şokun etkisinde banliyö trenine sığındığı, yoldan geçen arabalarla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yaralananların bazılarının ise olay yerinden kaçarken patlama noktasından metrelerce ileride hayatını kaybettiği anlaşıldı. Patlamadan 1,5 saat sonra kriminal olay yeri inceleme ekibi alana geldi. Polisin güvenlik şeridi oluşturmasının ardından Ankara Adliyesi'nde görev yapan 4 başsavcı vekili ve 16 savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Canlı bombaların saldırı öncesi plan yaptığı, polisin güvenlik önlemlerinin yoğun olduğu alanları bildikleri, bu nedenle eylemi toplanma alanında gerçekleştirdikleri değerlendirildi. Polisin bu kadar hassas bir noktada güvenlik önlemi almaması ise dikkat çekti. Olay yerinde yapılan incelemede canlı bomba olduğu değerlendirilen bir kişinin ceset parçalarına ulaşıldı. Yapılan incelemede gövdesinin alt tarafı tamamen parçalanan cesedin canlı bombaya ait olabileceği değerlendirildi. Polis bomba düzeneğinin Suruç'ta 34 kişinin hayatını kaybettiği patlamada kullanılan düzenekle aynı olduğunu tespit etti. Bu detay da saldırının Suruç ve Diyarbakır'daki HDP mitingine yönelik saldırıyla bağlantı ihtimalini güçlendirdi. Olaydan kısa bir süre sonra Çevik Kuvvet'in alana girmeye çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada olay yerinde bulunan tomalardan su sıkıldı ve biber gazı atıldı. Türkiye'nin güvenlik önlemleri açısından birinci sırada olan Ankara'da iki canlı bombanın aynı anda kendilerini patlatması güvenlik zafiyeti sorularını da gündeme getirdi. İstihbarat ve terör birimlerine 3 gün önce gelen istihbaratta mitinge bombalı bir saldırı düzenlenebileceği uyarısı yapıldı. Yazıda mitinge yönelik ses getirecek bir eylem hazırlığı olduğu, önlemlerin buna göre alınmasının istendiği öğrenildi. Üst düzey bir emniyet yetkilisi gelen istihbarat uyarısı ile ilgili kritik dönemlerdeki büyük miting, eylem ve toplumsal olaylar öncesi bu uyarılar yapılır. Birçoğunda bu istihbarat doğru çıkmaz. Bu miting öncesi de aynı uyarı yapılmış. Gerekli önlemler alınmış dedi. Mesut Hasan Benli ile Fevzi Kızılkoyun'un notları böyleydi. Benzeri gözlemler başka gazetelerdeki meslektaşlarımızın haberlerinde de görülüyordu. Güvenlik önlemlerindeki eksiklikler ve olaydan sonraki gecikmeler olayları izleyenlerce özellikle vurgulanmıştı. Fakat bunlar siyaset alanına gereği gibi yansıtılamıyordu. 20. ayının sonu, sayfa 254.